Ayrım 32, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 295. Yanaklarındaki kızarıklığın güneşi bile gölgede bırakabileceğinden emin olan Jean derhal göz önünden çekildi ve oyulmuş cam duvarlardan oluşan labirente hiç tereddüt etmeden tekrar girdiğini dehşetle fark etmesi için birkaç saniye geçmesi gerekti. Açıklığın bir iki dönemeç gerisine çekilip korku ile kendinden nefret karışımı bir duyguyla öylece dikildi ve güneşin ısısı altında şıpır şıpır ter dökerken kas katı durmaya çalıştı. Neyse ki fazla beklemesi gerekmedi. Çelik çınlamaları kesildi ve Don Maranzalla sınıfını dağıttı. Ceketlerini çıkarıp yeleklerinin önünü açarak Jean'ın yanından geçip giden çocuklar transparan çiçeklerle dolu ölümcül labirentte rahat gözüküyorlardı. Hiç kimse Jean'la konuşmadı çünkü burası Don Maranzalla'nın eviydi ve avam tabakasından birini onun nüfuz alanında azarlamak yakışık almazdı. Her çocuğun ipek tüniğinin terden neredeyse şeffaf hale gelmiş olması ve çoğunun kıpkırmızı suratlarla güneş çarpması geçirircesine yalpalaması Jean'ın talihsizliğini pek azaltmadı. ''Çocuk!'' diye seslendi Don. Genç beyefendiler kafilesi bahçeden geçip merdivenden indikten sonra. ''Artık huzuruma çıkabilirsin.'' Soğukkanlılığını elinden geldiği kadar toplayan, fakat bunun büyük bölümünün tamamen hayal gücünden doğduğunu fark eden Jean, oynak karnını içine çekti ve bir kez daha avluya çıktı. Don Maranzalla'nın yüzü ona dönük değildi. Adam az önceki dikkatsiz çocuğun pazısına batan küçük boy eğitim epesine bakıyordu. Epe onun ellerindeyken bir oyuncağa benzese de ucunda ışıldayan kan epey gerçekti.
''Ben şey, özür dilerim efendim, Lord'um Maranzalla, erken gelmiş olmalıyım. Ben ah dersinizi bölmek istemezdim.''
Don durduğu yerde bir Talverrar mekanizması kesinliğiyle dönerken, vücudunun üst kısmındaki tüm kaslar bir heykel kadar hareketsizdi. Jean'a tepeden bakarken kısılı ve siyah gözlerindeki arayış, çocuğa o öğlen üçüncü büyük korkusunu yaşattı. Jean ansızın mevcut mevkiine önüne geleni kesip biçerek ulaşmış bir adamla çatıda yalnız olduğunu hatırladı.
''Sana hitap edilmeden konuşmak hoşuna gidiyor mu soysuz?'' diye sordu Don yılanımsı bir fısıltıyla. ''Böyle bir yerde benim gibi biriyle, benim gibi bir Don ile.''
Jean'ın gevelediği özür erkekliğe yakışmayan bir gurultuyla boğazına takıldı. Çıkan ses kabuğu kırılan ve sıkılarak çatlaklarından dışarı akıtılan bir midyenin ıslak şapırtısına benziyordu.
''Çünkü bunu sırf pervasız olduğun için yapıyorsan sen daha gözünü bile kırpmadan önce bu alışkanlığı o tombul kıçından döve döve çıkartabilirim.''
Don en yakındaki cam gül duvarına gitti ve bariz bir özenle katlı epenin ucunu çiçeklerden birinin yapraklarının arasına soktu. Jean kırmızı lekenin kılıçtan çabucak kaybolup camın içine çekilmesini korku dolu bir huşuyla seyretti. Çiçek tarafından emilen kan pusu andıran pembe uzantılar halinde dağıldı ve cam heykelin kalbine taşındı. Don temiz kılıcı yere attı.
''Sebebi bu mu? Sen askercilik oynayasın diye buraya gönderilmiş pervasız şişko bir çocuk musun? Kazandan çıkma pis bir yetim olduğuna hiç şüphe yok. Herhalde bir orospunun piçisindir.''
Jean'ın felç geçiren dili ilk başta kıpırdamayı reddetti. Sonra çocuk kanının bir sahili döven dalgalar misali kulaklarında zonkladığını hissetti. Yumrukları kendiliğinden sıkıldı.
''Ben kuzey köşesinde doğdum.'' diye bağırdı. ''Annem ve babam esnaftı.''
Neredeyse sesini keser kesmez kalbi durur gibi oldu. Utanç içinde kollarını geriye attı, boynunu büktü ve bir adım geri çekildi. Yoğun bir sessizliğin ardından Maranzalla kahkahalarla güldü ve çıtlattığı parmaklarından bir ateşin içinde patlayan çam kütükleri gibi sesler çıktı.
''Beni affet Jean'' dedi adam. ''Zincirin doğruyu söyleyip söylemediğini görmek istedim. Tanrılar aşkına, sahiden de yürekliymişsin. Tabii, asabi de.''
''Siz?'' Jean geç de olsa gerçeği anlayarak Don'a baka kaldı. ''Beni kızdırmak istediniz lordum.''
''Ebeveynlerin konusunda hassas olduğunu biliyorum evlat. Zincir bana senden epeyce bahsetti.
Don çocuğun önünde diz çökerek onunla aynı seviyeye geldi ve bir elini Jan'ın omzuna koydu.
Zincir kör değil dedi Jan. Ben de mürit değilim. Ve siz de gerçekten, gerçekten... İnsafsız bir puş değil miyim?
Jan kendine hakim olamayarak kıkırdadı.
Ben bir daha gözüktüğü gibi olan biriyle tanışıp tanışmayacağım merak ediyorum lordum.
Çoktan tanıştın. Birkaç dakika önce bahçeden çıkıp gittiler. Ayrıca ben de insafsız puştun tekiyim Jan. Yaz sona ermeden önce benden tüm kalbinle nefret edeceksin. Bana şafaktan sahte fele kadar küfredeceksin.
Ah dedi Jan, ama bu sadece iş icabı.
Çok doğru dedi Don Maranzalla. Sana bir itirafta bulunabilir miyim Jan? Ben burada doğmadım. Burası verdiğim hizmetler karşılığında bana hediye edildi. Buraya değer vermediğimi zannetme. Ama annem ve babam kuzey köşesinden bile değillerdi. Ben aslında bir çiftlikte doğdum.
Vay canına dedi Jan.
Evet dedi Don. Burada bahçede ebeveynlerinin kim olduğunun hiçbir önemi yoktur. Kan terleyene ve yalvararak insaf dileyene kadar seni çalıştıracağım. Sen dua edecek yeni tanrılar icat edene kadar seni döveceğim. Bu bahçenin saygı duyduğu tek şey dikkattir. Burada bulunduğun her an dikkatli davranabilir misin? İlgini damıtıp olabilecek en ufak noktada odaklayabilir, yalnızca şu anı yaşayabilir, diğer tüm dertleri göz ardı edebilir misin?
Ben denerim lordum. Bahçeden zaten bir kez geçtim, bunu tekrar yapabilirim.
Yapacaksın da, bin defa yapacaksın. Güllerimin arasında koşacaksın, onların arasında uyuyacaksın ve dikkatini toplamayı öğreneceksin. Seni uyarıyorum. Bazı koca koca adamlar bile bunu yapamazlar.
Don doğruldu ve elini yarım daire şeklinde savurarak gülleri işaret etti.
Öylelerinin geride bıraktıklarını orada burada görebilirsin. Camın içinde.
Jan tedirginlikle yutkunup olumlu anlamda kafa salladı.
Pekala, az evvel erken geldiğin için özür dilemeye çalışıyordun. Aslına bakarsan gelmemiştin. Önceki dersimin uzamasına izin verdim. Çünkü o 5 para etmez küçük yavşaklar birbirlerini biraz kesip biçmek istediklerinde buna müsamaha gösteririm. Bir dahaki sefere çoktan gittiklerinden emin olmak için saat tam 1'de gel. Sana ders verdiğimi görmemeleri lazım.
Jan bir zamanlar hatırı sayılır derecede servet sahibi bir ailenin oğluydu ve bu damda gördükleri kadar kaliteli kıyafetler giyerdi. O anda hissettiklerinin saçları, giysileri, hatta sarkık göbeği kadar aptalca şeylerden doğan bir utanç değil de uğradığı kayıpların acısı olduğuna kendini inandırmaya çalıştı. Bu, gözlerini kuru ve yüzünü ifadesiz tutmaya ucu ucuna yetecek kadar mağrur bir düşünceydi.
Anlıyorum lordum, sizi tekrar utandırmak istemem.
Utandırmak mı? Jan, beni yanlış anladın.
Maranzalla oyuncak epeye gelişi güzel bir tekme attı ve silah çatı karoları üstünde takırdayarak kaydı.
Kendilerini bir şey zanneden o mızmız veletler buraya çok sayıda sportmenlik kısıtlaması ve onursuzca çarpışmalara karşı kuralı bulunan renkli ve centilmence eskrim sanatını öğrenmek için geliyorlar.
Öte yandan sen dedi adam dönüp Jan'ın alnını sert fakat dostane bir edayla dürterek. Sen kılıçla adam öldürmeyi öğreneceksin.
7. bölüm. Pencereden dışarı. 1. kısım. Locke uzun ve tedirgin bir öğle yemeği sırasında planını genel hatlarıyla açıkladı. Centilmen piçler dükün gününde öğle vaktinin hemen ardından cam inlerindeki masanın etrafında oturuyorlardı. Dışarıda güneş alışıldık öğle vakti şiddetiyle yeryüzüne hücum etse de inin içi serindi. Hatta belki de bir yeraltı mahzeni için bile anormal derecede serin. Zincir sık sık ata camın ışıktan başka şeyler üzerinde de oyunlar oynadığı tahmininde bulunurdu. Kurdukları sofra bir öğle görüşmesinden çok bir festivale yakışır cinstendi. Masada soğanlı ve zencefilli kuzu yahnisi, baharatlı şarap sosunda yılan balığı dolması ve Jan tarafından pişirilmiş ve üstüne bol miktarda Austerhalin brandisi dökülmüş yeşil elmalı turtalar vardı.
Bahse girerim böyle bir şey pişirdiği takdirde dükün aşçısının bile hayalarını keserler demişti Jean. Tahminimce bu şekilde pişirildiğinde her tart 2 veya 3 şilin ediyor.
Bir kez yendikten ve diğer uçtan çıktıktan sonra ne kadar edecekler diye sordu böcek.
Çok istiyorsan kendin ölçebilirsin dedi Kalo. Git bir tartı getir. Ve bir kepçe diye ekledi Galdo.
Sansalar yemeği koyun böbreği kıymalı ve baharatlı omletlerini eşeleyerek geçirdiler. Bu genellikle masadaki herkesin en gözde yiyecek çeşitlerinden biriydi. Fakat bunun haftalardır hazırladıkları en iyi sofra olduğu, hatta Salvara vurgunundaki ilk başarılarını kutlamak amacıyla düzenledikleri şöleni bile gölgede bıraktıkları konusunda tamamen hemfikir olmalarına rağmen hiçbir şeyin tadı yok gibiydi. Yalnızca böcek yemeğini gerçek bir iştahla yedi ve onun dikkatinin büyük bölümü de Jean'ın turtalarına çevriliydi.
''Bana bakın'' dedi ağzı dolu olarak. ''Aldığım her ısırıkla değerim biraz daha artıyor.''
Onun bu maskaralığı yalnızca yarım yamalak gülümsemelerle karşılandı. Çocuk asabice poflayıp yumruklarını masaya vurdu.
''Eh madem hiçbiriniz yemek istemiyorsunuz'' dedi. ''Neden bu gece kıçımızı nasıl kurtaracağımızı planlamaya geçmiyoruz?''
''Doğru'' dedi Jean.
''Al benden de o kadar'' diye ekledi Kalo.
''Evet'' dedi Galdo. ''Oyunumuz nedir ve onu nasıl oynayacağız?''
''Pekala.'' Lok tabağını önünden itti ve bez peçetesini buruşturup masanın ortasına attı. ''Öncelikle kahrolası kırık kule odalarını tekrar kullanmamız gerekecek.'' Anlaşılan o merdivenlerin bizimle işi henüz bitmedi.
Jean kafa salladı.
Orada ne yapacağız?
Anceis saat 9'da bizi almaya geldiğinde sen ve ben orada olacağız. Ve onunla gitmememiz için çok geçerli bir sebebimiz bulunduğuna inanıp yanımızdan ayrıldığında orada kalacağız.
Neymiş o sebep diye sordu Kalo.
Çok renkli bir tane dedi Lok. ''Senin ve Galdo'nun bu akşamüstü Jessalyn Dobard'ın yanına uğramanız gerekecek. Bu iş için bir kara simyacının yardımına ihtiyacım var. Ona şöyle diyeceksiniz.'' İkinci kısım. Jessalyn Dobard ile kızı Jonelle'ne ait olan yasa dışı eczane, Çeşmeli Dönemeç adlı saygın mahalledeki bir katipler şirketinin üstünde yer alıyordu. Kalo ile Galdo akşamüstünün ikinci saatinin hemen sonrasında katiplerin yazıhanesine girdiler. İçeride bir düzine adamla kadın tahtadan yapılma, geniş panoların üstüne eğilerek tüy kalemler, tuz, odun kömürü çubukları ve kurutma süngerleriyle mekanik birer düzenek gibi ileri geri çalışıyorlardı. Aynaların ve tavan pencerelerinin akıllıca bir tertibi doğal gün ışığını içeri alarak onlara aydınlık temin ediyordu. Kamor'da katip kalfalarından daha dikkatli harcama yapan çok az zanaatkar mevcuttu. Zemin katın arka kısmında bıkkın davranan fakat elini sırmalı kahverengi ceketinin altındaki silahlarından ayırmayan, sert görünümlü genç bir kadın tarafından korunan sarmal bir merdiven vardı. Sanza ikizleri el hareketlerinden ve genç kadının ceket ceplerinde kaybolan bakır baronlardan oluşan bir kombinasyonla iyi niyetlerini belli ettiler. Kadın da merdivenin yanındaki bir çan ipine asıldı ve onlara geçmelerini işaret etti. Birinci katta penceresiz bir bekleme odası vardı. Hem duvar panelleri hem de zemin hafif bir çam kokusu taşıyan altın sarısı tahta parkelerle kaplıydı. Yüksek bir tezgah odayı ikiye bölüyor, müşterilere ayrılmış kısımda hiçbir sandalye bulunmuyor, tüccarların tarafında da hiçbir ürün sergilenmiyordu. Göze çarpan yegane şey kilitli bir kapıydı. Tezgahın arkasında bekleyen Jessalyn 50'li yaşların ortasındaki çarpıcı bir kadındı. Başından aşağı dalga dalga dökülen odun kömürü renkli saçlara ve kahkaha kırışıklıklarıyla çevrili koyu ihtiyatlı gözlere sahipti. Onun yarı yaşındaki Jeanne'nin elinde Kalo ile Gardo'nun kafalarının biraz üstüne doğrultulmuş bir arbaletle annesinin sağında duruyordu. Silah kapalı mekanlar için tasarlanmış, hafif ve düşük güçlü bir adam katiliydi. Tabii bu da oka muhakkak berbat bir zehir sürüldüğü anlamına geliyordu. Her iki Sansa da bu durumdan pek rahatsızlık duymadı. Kara simyacılar hep böyle çalışırlardı.
Madame Dobart ve Bayan Dobart dedi Kahlo reverans yaparak hizmetinizdeyiz.
Aynı zamanda hala bekarız diye ekledi Galdo.
Efendi Sansa ve Efendi Sansa dedi ihtiyar Dobart. Sizi gördüğümüze sevindik.
Ancak hala size karşı ilgisiziz dedi Janelin.
Ama belki bir şey satın almak istersiniz.
Cessalin tezgahın üstünde ellerini kavuşturup bir kaşını kaldırdı.
Ne tesadüf ki dostumuzun özel bir şeye ihtiyacı var.
Kalo yeleğinin altından bir para kesesi çıkardı ve ağzını açmaksızın onu net bir şekilde gösterdi.
Özel mi?
Belki de özelden ziyade özgün demeliyim. Dostumuzun hasta olması gerekiyor, çok hasta.
Gelen müşteriyi geri çevirmek istemem canlarım dedi ihtiyar Dobart. Ama 3-4 şişe rom o dediğinizi benim size verebileceğim herhangi bir şeyden çok daha ucuza yapabilir.
Ah bizim istediğimiz o tür bir hastalık değil dedi Galdo. Dostumuzun çok kötü olması lazım. Ölüm tanrıçasının yatak odasının kapısını çalıp içeri girmek istercesine. Ve bir süre hasta kaldıktan sonra gücünü çabucak toplayabilmeli. Yani deyim yerindeyse göstermelik hasta olmalı.
Dedi Janelin. Elimizde o şekilde tesir eden bir şey olup olmadığını bilmiyorum. En azından hali hazırda.
Dostunuzun ne zamana kadar bir çözüm bulması gerekiyor diye sordu Jessalyn.
Buradan o çözümle çıkıp gitmeyi umuyorduk dedi Kahlo.
Yaygın kanının aksine biz burada mucize şişiremiyoruz canlarım.
Jessalyn parmaklarıyla tezgahın üstünde tempo tuttu.
Bu tür bir şey için önceden haber verilmesini yeğleriz. Birinin içini kurcalamak, onu birkaç saat içinde hasta edip tekrar iyileştirmek. Bunlar hassas şeyler.
Biz bağlı büyücü değiliz diye ekledi Janelin.
Tanrılara şükür dedi Galdo ama işimiz çok acil.
Cessalin iç geçirdi. Belki bir şeyler ayarlayabiliriz. Biraz ham olur ama işinizi görebilir.
Höyük soyguncusu çiçeği dedi kızı.
Evet Cessalin kafa salladı. Sonrasında da Somnay çamı. Dükkanda ikisi de olacaktı dedi Janelin. Gidip bakayım mı?
Bak ama arkaya geçmeden evvel şu sokak yayını bana ver.
Janelin arbaleti annesine teslim etti. Sonra da odanın arka kısmındaki kapının kilidini açıp içeri girdi ve kapıyı arkasından tekrar kapattı. Jessalyn silahı nazikçe tezgahın üstüne bıraksa da uzun parmaklı ellerinden birini silahın keçe kaplı dipçiğinden ayırmadı.
''Kalbimizi kırıyorsunuz madam'' dedi Kahlo. ''Kedi yavruları kadar zararsızızdır.''
''Hatta daha bile zararsız'' dedi Galdo. ''Kedi yavrularının pençeleri vardır ve ayrım yapmadan her şeyin üstüne işerler.''
''Sorun siz değilsiniz çocuklar, şehrin kendisi. Naz kanalları diktiğinden beri her taraf kaynıyor. İhtiyar Barsavi intikam planları kuruyor olmalı.'' Şu gri kral denen adamın kim olduğunu veya ne istediğini ancak tanrılar bilir. Ama ben merdivenimden yukarı kimin çıkacağı konusunda her geçen gün biraz daha kaygılanıyorum.
Sahiden de zor günler geçiriyoruz dedi Kahlo.
Janelin ellerinde iki küçük keseyle geri geldi. Dışarı çıktıktan sonra kapıyı arkasından kilitledi, keseleri annesine verdi ve arbaleti tekrar eline aldı.
Dedi ihtiyar Dobart, alın bakalım, dostunuz bu kırmızı kesedekini içsin. İçinde höyük soyguncusu çiçeği var, mor renkli bir tozdur. Unutmayın, kırmızı kese, tozu suyla karıştırın, emetik bir ilaçtır. Tabii bu kelimenin sizin için bir anlamı varsa.
Hoş bir şey olmadı, kesin dedi Galdo.
İçtikten 5 dakika sonra karnına ağrı girecek. 10 dakika sonra dizleri tutmaz olacak. 15. dakikadan itibaren son bir haftada ne yediyse kusmaya başlayacak. İyi bir tecrübe yaşamayacak. Yakında birkaç kova bulundurun.
Peki gerçek gibi gözükecek mi diye sordu Kahlo.
Gözükmek mi? Tatlım, bundan daha gerçeğini zor bulursun. Hiç kusma taklidi yapan birini gördünüz mü?
Evet dedi Sansalar mükemmel bir uyumla.
Çiğnenmiş portakallarla yapılan bir numara diye ekledi Galdo.
Bunun taklidini yapmayacak. Kamordaki her hekim gerçek ve doğal bir hastalık geçirdiğine yemin edebilir. Üstelik kustuktan sonra höyük soyguncusu çiçeğini göremezsiniz. Çabucak erir.
Peki ya diğer kese diye sordu Kalo.
Bundaki son nay çam kabuğu ufalayıp çaya karıştırın. Mor çiçeğin en iyi karşılığıdır. Onu derhal etkisiz hale getirir. Ama çiçek işini çoktan görmüş olacak, bunu unutmayın. Çam kabuğu ne gıdayı dostunuzun karnına geri koyacak, ne de midesinde ne varsa kusarken kaybedeceği gücü geri verecek. Dostunuz en az bir iki gün zayıf ve bitkin kalacak.
Kulağa harika geliyor dedi Kalo. Tabii bizim kendimize has harika tanımımıza göre. Borcumuz nedir?
3 şilin 20 solon dedi Jocelyn. O da sırf ihtiyar zincirin çocukları olduğunuz için. Bu tozların simyayla pek bir ilgisi yok. Sadece işlenip arıtılmış şeyler ama tedarikleri zor.
Kalo kesesinden 20 altın tirin saydı ve onları dikey bir yığın halinde tezgaha bıraktı.
İşte 5 şilin. Bu alışverişin ona müdahil herkesçe unutulması şartıyla.
Sanza dedi Jocelyn Hobart en ufak bir ciddiyetsizlik göstermeden. Dış dünya söz konusu olduğunda dükkanımda gerçekleşen her satış unutulur.
Öyleyse bu seferki dedi Kalo yığına 4 tirin daha ekleyerek daha da çok unutulsun.
Madem talebini pekiştirmek istiyorsun.
Kadın tezgahın altından tahta bir ispatula aldı ve onunla sikkeleri kenara çekip deri çanta gibi ses çıkaran bir şeyin içine döktü. Sikkelere dokunmamaya dikkat etti. Dokundukları, tattıkları veya kokladıkları her şeye karşı paranoyak davranmayı ihmal eden kara simyacılar nadiren onun kadar uzun yaşarlardı.
Teşekkürlerimizi sunarız dedi Galdo. Dostumuzunkileri de.
Ondan emin olmayın dedi Jocelyn Dobart gevrek gevrek gülerek. Hele kırmızı keseyi dostunuza bir verin de ne kadar minnettar kalacağını ondan sonra görürsünüz.
32. ayrımın sonu. Sayfa 304.